Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Günaydın, günaydın.
Günaydın. Nasılsınız? Efendim, gayet iyi. Siz nasılsınız acaba?
Evet, gayet iyiyiz çünkü artık size bir müjdem var. Açıklayayım mı?
Lütfen.
Ama çok sevineceksiniz. Sizi bu kadar sevindireyim mi bilmiyorum yani.
Bekletme.
Sabırsızlanıyoruz.
Dün Viktor Orban Hristiyan Demokrat çevreci politikasını açıkladı. Hmm. Artık sırtımız yere gelmez.
Macaristan'dan bahsediyoruz. Çok iyi, heyecan verici.
Çok tabii ki yani. Siz Bernie Sanders'la arkadaşlığınız mı olacak? Bizim de arkamızda Macaristan var.
Evet.
Bizim de böyle güçlerimiz var.
Talpra Macar.
Evet, Talpra Macar. Onlar tam gaz gidiyorlar hakikaten. Şaka bir yana tabii ki bu Hristiyan Demokrat Çevre Planı yani aslında Hristiyan değerlerine gayet uygun olduğunu işte çevre korumanın vesaire iddia eden bir çerçeve içinde kendisi Viktor Orban'ın açıkladıklarında çok büyük bir yenilik yok ve aslında tabii ki işte çevre politikalarıyla aslında gelişimin ekonomik gelişimin birbirine ters düşmesi gerekmediğini vesaire ifade ederek işte aslında benim de üstüne çok eğilmek istediğim bir konu. Sağ partilerin, aşırı sağın da aynı zamanda popülist partilerin çevre konularına nasıl eğildiği, aslında nasıl bir riyakarlık sergiledikleri tabii. Burada çok enteresan örnekler var. Macaristan'da tabii bu trendin geliyor olmasının arkasında orada da işte bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayından beri bir dalga var. Budapeşte de yeni belediye başkanı Gergely Karacsony'nin seçilmesi
Evet. Bunu
başlattı. Daha önce de çünkü Viktor Orban'a karşı bir takım zaferler elde edildi politik olarak ufak tefek. Daha ufak tefek demeyelim şimdi Macaristan çapında önemli. Ama yani bir gedik açan diyelim ki onun büyük popülist kalesinde bir takım zaferler elde edildi. Ama tabii Gergely Karacsony'nin heyecan verici tarafı bizim geçen programlarımızda da bahsetmiştik. Hem gerçekten Budapeşte'yi bir her alanında çevre korumaya, küresel ısınmaya hazırlıklı bir kent haline getirmek istemesi. Bunun için aktif politikalar uygulamaya çalışması, bununla ilgili bir planı, programı, hedefleri oluyor olması ve bunun ötesinde de bölgedeki yani işte daha önce bahsetmiştik Prag'da, Bratislava'da yani Slovakya'da ve Polonya'da Varşova'nın belediye başkanları bir araya gelerek Özgür Kentler Paktı'nı imzalamıştı. Popülizme karşı gitmeleri çok gündeme geldi ve işte o taraftan biz de konuştuk daha çok ama asıl tabii benim de ilgimi çeken küresel ısınmaya karşı bu şehirlerin birliğe gitmesi, sınırlar ötesi birliğe gitmeleri bence çok önemli.
Evet.
Tabii şimdi bu sağ politikaların tuhaf tavırları deyince, tuhaf davranışları deyince, çevreye yaklaşımları deyince bir de tabii ki şey var, Trump'ın yaklaşımı var. Dün akşam da Trump'ın bir konuşmasını dinleyerek uykuya daldım. Uykuya dalmanın en güzel yöntemi yani herkese tavsiye ederim.
Allah Allah. Yani Trump'ı dinleyip uyuyabiliyorsun. Yani.
Dikenli yatakta mı efendim Hintlilerin kullandıklarından?
Evet. Şeytan azapta gerek. Böyle daha bir mazoist duygularla herhalde.
Hintlili pardon.
Yok. Şimdi şöyle.
Çivili yatak. Evet.
Çivili
vallahi doğru. Vallahi bilmiyorum yani çivi çiviyi söker böyle bütün gün yaşadıklarınızdan sonra. Benim gibi bir hayatınız varsa Trump'la çok güzel uyuyorsun.
Evet, iyi,
normal hayatta olanları bilemeyeceğim. Mutlu insanları bilemeyeceğim. onlara bir ters etki yapabilirse bana böyle şey oluyor. Neyse oluyormuş çünkü her akşam yapmıyorum tabii. Ama yani çok çok acayip bir şeydi tabii. Ben Trump'ı söylem analizi de yaptığım için sık sık dinliyorum. Bu tür popülist liderlerin hepsini dinliyorum. Ama
Allah kolaylık versin ne diyeyim.
Evet ya işte diyorum şeytan azapta gerek çivi çivi söküyor. Hayatım acılarını bu şekilde bastırıyorum. Neyse, tabii şaka bir yana Trump bağıra bağıra şeyden bahsediyor. Tuvaletler. Evet, kendisine.
Nasıl?
Tuvalet, 10 defa 20 defa tuvalet dediğini duyuyorsunuz. Milwaukee'deki kampanya konuşmasında. İşte duşlar. Ve bu konuyu neye bağlıyor bilin bakalım. Yani diyor ki yeni çevreci tuvaletlerde evet basıyorsunuz su gelmiyor. Bunu uzun uzun anlattı. Ondan sonra duşa giriyorsunuz. Benim gibi güzel saçlarınız var. Aslan yelisi gibi demedi tabii ama benim gibi güzel saçlarınız var dedi. Onları böyle güzel bir duş almak istiyorsunuz. Su akmıyor.
Susuz.
Bilin bakalım neden? Ömer Bey yüzünden tabii.
Allah Allah. Suyu mu kesmişler?
Kuru temizlemeci değilim ki ben.
Trump'a evet kuru temizlemeci.
Susuz sabunsuz.
Kuru şampuan gibi süper icatlar var ya onlardan kullansın. Şaka bir yana tabii Viktor Orban diyorum Allah'ım devrelerim bozuldu. Trump'ın tabii bu konuşmasında işte bir yandan çevreye atıfta bulunuyor. Yani işte bu çevreciler de işte çok abarttılar demeye getiriyor tam söylemeden. Yani hayatımızın düzeni bozuldu ama biz işte foşur foşur duş yapmayı da sağlıyoruz. Bir yandan çevreyi de koruyoruz. Evet. Geldi uyuma.
Evet, zaten de demişti yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir vesileyle ama ikisini birleştirebiliriz. Nobel Barış Ödülünü de benim almam gerekirdi.
Kıskanmış.
Bu Nobel Barış Ödülü'nün takıntıları nedir bu liderlerin onu bilemeyeceğim tabii. Hem nefret ediyorlar.
Ek gelirden ötürü olabilir mi?
Efendim?
Ek gelir.
Ek gelir ya evet değil mi? Milyar dolarlara bir gibi minicik damlacık $1,000,000
akmasa da damlar diyordur mesela.
Evet ya o da benim olsun. Evet. Veya tabii belki de işte o sahip olmak istedikleri nasıl diyelim yani işte prestiji aslında sahip olmadıklarını bildikleri bu şekilde sağlama bir haset vesilesi mi diyelim bilemeyeceğim evet. Bakalım. Neyse yani sonuç olarak Trump da biliyorsunuz aslında Etiyopya'nın Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya'nın barışı sağlanması nedeniyle alınan devlet başkanının aldığı Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğini söylemişti. Evet. Böyle de bir özelliği var biliyorsunuz geçenlerde onu da söyledi.
onu hatırlatmaya çalıştım ben de evet çok şey.
Evet, orada Abraham Lincoln'den daha yüksek desteğe sahip olduğunu söyledi kamuoyu araştırmalarına göre. Bunlar da var tabii ki ama tuvaletler...
Evet, tuvaletler önemli. 15 binin üzerinde değil mi yalan hesabı?
Belli eklendi bir... herhalde bunlar. Valla evet. Yani bu yeni çevreci suyu akmayan duşları ve tuvaletleri bilmiyorum ben karşılaşmadım. Kendileriyle ne gibi acılar yaşattığına bu tarz icatların halkla ama yani işte sifonu çekemiyorduk Trump sayesinde çekiyoruz gibi bir Milwaukee'de demek ki
yani her sifonu çektiğimde şimdi bugün Trump hatırlayacağım sizin yüzünüzden bu verdiğiniz
ya,
haberinizden
bak işte bunu da yaptım canım yani işte her tuvalete gittiğimde insanları tuvaletten soğutacağız duş yapamayacaklar şimdi ama yani o konuşma tabii ki bir parçası işin. Viktor Orban da işte bu benim bahsettiğim aslında bu planda güzel şeyler de var tabii. En azından Macaristan'ın bu yönde bir adım atıyor olması güzel ama bunun tabii ki ben bir lip service olduğundan tamamen yani bir laf olsun beri gelsin aslında gerçek attıkları adımları yani çevreye son derece zarar veren projeleri uygulamaya koymanın bir bahanesi olabileceği endişesi içindeyim. Acaba neden? ve 2030'a kadar %90 tamamen Macaristan'ı karbonsuz hale getirmeye, elektrik üretimini bu yönde bu yöne kaydırmaya niyetli bütün enerji aslında tüketimini. Fakat burada tabii ki Viktor Orban'ın bu hedefinde Macaristan'da nükleer enerji var. Nükleer enerjiyi de kim yapıyor bilin bakalım. Rusya.
Russia.
Evet. Evet
Rosatom.
yani diyebiliriz. Öyle ilintili şirketler ve evet, böyle bir Pax'ta orada şeyler var. Nükleer santral kurulması hedefi var. Kuruluyor Pax şehrinde, Macaristan'ın. Ve tabii ki bunun arkasında yolsuzluklar da epey dönüyor. Önemli olan bir büyük projelerdeki yolsuzluklar zaten. Ama bu arada Macaristan'ın yatırımlarında işte bu güneş enerjisi olsun, rüzgar değirmenleri konusu olsun, rüzgar enerjisi olsun, Türkiye'nin de payı olduğunu, Türkiye'den de yatırımcıların olduğunu hatırlatalım. Bu da ilginç bir kaderin tecellisi diyelim. Hatta Çin'le özellikle işbirliği yapılıyor bu konuda. Ya evet. Dünyamız giderek karmaşıklaşıyor. Kimin nerede nasıl durduğu ve gerçekten nasıl durduğu biraz belli değil. İlk etiketler, görüntüler yanıltıcı da olabiliyor bu arada tabii ki. Çin'in de bu arada yeşil yatırımlara çok büyük desteği var dünyada bir dolu yerde. Şimdi gerçekten böyle mi? Bunların hepsinin arka planına inmek lazım. Çünkü o hep geçen haftalarda bahsettiğimiz riya meselesi çok çok önemli. Sahtekarlıklar, yapıyor gibi gözüküp yapmamalar, yaptığıyla gözüktüğü arasında uçurumlar olması, hem insanların hem özellikle siyasetçilerin. Bu tabii çok düşündürücü. Çevre politikaları konusunda da bunu herhalde bence önümüzdeki dönemin en büyük meselesi farkındalığı arttırmaktan çok, yani farkındalık bir noktaya kadar arttı, çok daha da artabilir. Yer yok, tamamen artık iş bitti demiyorum tabii ki insanların bu konuda duyarlılığını arttırmakla ilgili. Fakat ondan daha büyük bir sınav Greta Thunberg'in de aslında işaret ettiği gibi yapıyor gibi gözükmüş
gibi
yapılmayanları, evet, mış gibi yapanları onların üzerine gidiyor olmak. O çok daha zor bir mücadele. Riya meselesi.
Rusya'nın yeni başbakanı da Mistushin de çok son 22 yılının 20'sini halkın hizmetinde geçirmiş ve muazzam, hem karısı hem kendisi çok zengin olmuşlar.
Ne tesadüf.
Hükümet şeyinde çalışarak açıklandı bu. 10 milyon dolar karısı sadece, hangi şirket belli olmadığı halde Mistushin'in karısı son 9 yılda 10 milyon dolardan fazla para kazanmış.
İşte böyle tesadüf nedense, tesadüf. Böyle görevlerde bazı ülkelerde insanlar çok kazanıyorlar. Yani niye acaba?
Bence tabii Bitcoin.
Evet ya, kesinlikle. Ya şimdi burada tabii Medvedev'in maalesef Toskana'daki çiftliklerine, işte şeylerine, topraklarına, villalarına gidip keyif yapamadığına ben yanıyorum. O beni üzüyor.
Öyle mi var mı? Yapmamıştır. Evet. Böyle şeylere sahip olmamıştır. Hayır.
Kesinlikle. Tabii yani şimdi emekliye ayrılıp o da ne güzel gidecekti. Fakat her azledilmişken insan bir, değil mi? Böyle bir emekliye ayrılır. Öyle olmuyor tabii.
Ne yapıyor Medvedev?
Medvedev kendisi işte şey oluyor, bir görev verildi, istihbarat,
öyle mi?
Yardımcı istihbarat şefi.
Onu atlamışız biz.
Evet ya, bunu şey yaptınız maalesef. Yani Putin'in aslında güvenlik konseyindeki yardımcısı gibi, yani yardımcı istihbarat şefi görevi gibi bir şey oluyor bu. Yani istihbaratla ilgili sözde bir işleri olacak, güvenlikle ilgili. Yani ona da maalesef emeklilik yok.
Yok,
evet. Toskana gene hayal oldu.
Benim sadık yârim Medvedev'dir diyor, değil mi Putin?
Ya tabii fazla uzağa da gitmesin şimdi. Ne yapacağı belli olmaz bunların. Evet. Çünkü öyle ayrıca şeytan azapta gerek lafı, ben kendime kullanıyorum ama aslında onlara lazım. Herhalde gerçek şeytanlar o tipler oldukları için onların hakikaten de fazla uzağa gidemezler. Çünkü mutlu emeklilikler öyle olmaz. Ya konuşurlarsa, ya başka emeklilikte, boşlukta bir takım maceralara, işlere girişirlerse, AK Parti'nin ayrılanların da boş durmadığını gördük. Oradan da parti kuruyorlar. Kim bilir, fazla öyle boşta bırakmamak lazım demek ki stratejik olarak. Tabii bu arada Putin ne yapacak? Putin tabii ki de herhalde o da emekliye ayrılmayacak. yani. Kendisi görüntüde bekar ama aslında bir jimnastikçi, eski jimnastikçiyle evli olduğu gizli olarak söyleniyor. Böyle de enteresan.
Dedikodu.
Hiç şikayet etmeyeyim. Yani medeni durumu şey değil. Belli olmayan
medyanın abartması.
Devlet başkanı var. Efendim?
Medyanın abartması olabilir bence.
Medyanın abartması. Şimdi bizim ağzımızı yormasın tabii onun özel hayatı da. Tabii önemli olan burada dönemini uzatma tabii ki çabaları gözüküyor. Olan biten yani hiç uzaklaşmama. Aslında görevinden niyeti herhalde o. Ondan bunu da işte nasıl yapacak? Bunun emareleri daha önce vardı aslında. Şöyle ki kendisini partisinden fazlasıyla yolsuzluk söylentileri içine batmaya başlayan partisinden biraz ayırmıştı. Ve partinin üstüne çıkarak son işte seçimlerde malum bağımsız aday olmuştu. Bağımsız olarak yarışmıştı. Bunlar hep Türkiye'de tabii örnek olabilirler. Geride bırakma partiyi Türkiye'de ne kadar tutar olabilir mi bilmiyoruz ama Rusya'da da bir zaman aldı. Yani hemen işte o zaten bir anda olan bir şey değil ama bir süreç olarak karşımıza çıktı ve şimdi de hükümeti de geride bırakma ve hükümetin de tabii tepesine çıkarak, üste çıkarak en tepede, çatıda günlük işler, yok ekonomiyi yönetemedi, yok onu beceremedi falanların üstüne çıkıp bir üst lider gibi. Süprem lider. Ne dersiniz artık?
Pontifex Maximus.
Evet, yani en tepelerde. Bu
padişahım şekilde, çok yaşa.
Evet, bir Sezar durumu belki diyebiliriz hakikaten de. Yani teknik olarak belki Singapur'un durumuna benzetebiliriz aslında. Singapur tabii burada kötü bir örnek, ne kadar kötü bir örnek Rusya ile vesaire karşılaştırılınca iyi örnek tartışılır da o başka mesele de orada Lee Kuan Yew'in biraz durumu benziyor. Yani en tepedeki siyasetin en üstünde yer alan gibi ve tabii Kuzey Kore örneği de var ama orada bambaşka bir durumlar söz konusu. Ya birazcık her şeyin üstünde duran lider modeli Rusya'da denenecek herhalde.
Evet,
oradan da buralara gelir mi etki ve şey olarak model olarak bilemiyorum.
Tabii. Neden olmasın?
Niçin olmasın? Evet, evet. Yani orada pişenler bize şimdiye kadar pek düşemedi. Rusya'daki gibi muhalefetsiz bir aslında model, muhalefetin yani daha doğrusu var olduğu ismen fakat varlık olarak olmadığı bir model herhalde Türkiye'ye benimsetilmek isteniyordu. O pek tutmadı burada. Bakalım bunlar herhalde ilham kaynağı olacak gibime geliyor. Putin'siz yapamayız herhalde değil mi?
Peki yani. Trump'ın bir daha sürekli seçilmesi, seçim anayasayı değiştirerek mümkün olabilir mi? Bu şimdi önümüzdeki seçimi kazandığını varsayalım.
Vallahi o Milwaukee konuşmasında 10 yıl sonra da aday olmak gibi bir lafı da geçiyordu.
Öyle mi?
Ne konuşmaymış. Vallahi yani niyet hayaller Bernie Sanders, gerçekler Trump olmasın yani. Tabii o Amerika özelinde bunları yapabilmek, bu tarz değişiklikler yapabilmek gerçekten de zor. Amerika'nın hem kötü tarafı hem iyi tarafı belki. Çünkü kötü tarafı derken mesela silahla ilgili konularda da işte anayasayı değiştirmek her ne kadar bize dışarıdan çok arkaik gözükse de silah sahibi olmakla ilgili, silah hakkıyla ilgili kısım Amerika'nın bir türlü değiştiremediği, o bir anlamda gelenekselciliği, anayasal gelenekselciliği yüzünden orada kalan bir şey. Ama tutup da Trump'ın artık dönemini uzatacak noktalara gelmesi için hakikaten Amerika'nın da büyük travmalara itilmesi gerek herhalde bir o psikolojiye gelebilmek için. Şu an için Trump destekçilerinin dahi bu konuda şüpheci yaklaşacaklarını tahmin ediyorum ama hiç belli olmaz. Dünyamız o kadar tepe taklak oluyor.
Evet ki. Evet, el yazmasıyla yani elde edilen bilgi ve belgeler arasında el yazması var. Zelenski'nin Biden'ın soruşturulacağını açıklamasını sağla diye bir not yazısı var. Böyle yeni çıkan bir adam vardı işte şey. Lev Parnas diye Ukrayna asıllı
evet,
iş
evet,
adamı.
Evet, evet.
Demokratların yürüttüğü soruşturma kapsamında da Trump'ın özel avukatı ve biraz da artık çete mensubu gibi Rudy Giuliani'nin, zaten ismi de benziyor mafyaya, onun yardımcısı olarak dikkati çekmişti Giuliani'nin ve Trump bütün hareketlerimden haberdardı diyor. El yazması şeyi de, el yazısıyla iletilmiş notu da var yani Zelenski'nin. İşte not, Parnas'a el yazısıyla iletilmiş olan not ve yani Giuliani'nin ya da Trump'ın rızası olmadan tek bir adım bile atmadım demiş zaten. Neden Cumhurbaşkanı Zelenski'ye en yakın isimler benle görüşsün ki? Ben kimim ki? Ben ne toplantı yapmaları söylendi. Bunu hala gizlemeye çalışıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben Ukrayna'da Trump'ın ve Giuliani'nin işlerini hallediyordum demiş. Ama bunlar evet, senato için yeterli değil herhalde yargılanma sürecinin. Yani savcılık görevi yürütecek 7 üye var. Yani azil suçlamalarının gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı da okudu. Başladı iş ama gene de uzar bu iş herhalde.
E tabi uzar ve aslında tabi Amerika için de büyük bir sınav bu. Yani gerçekten de o politik desteğin ötesinde gerçekten politikacılar, başkanlar kanunun üzerine çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu, nedir? Bütün bunların aslında o şekilde tartışılması lazım ama tabi burada yani tamamen bambaşka bir şeyde çizgide gitti Cumhuriyetçi Parti. Ve onlar Trump'ın arkasında %100 neredeyse yer almayı tercih ettiler.
Evet, yani dolayısıyla da senatodan geçmemesi ihtimali de çok yüksek bu aziz sürecinin. Böylece üçüncü başkan olarak da şeye geçse bile, meclise gitse bile azilname vaziyetleri gene de oradan senatodan dönecek gibi gözüküyor.
Şimdi yani burada Trump'ın desteğinin şu an için 42.4 destekleyenler, 52.9 desteklemeyenler gibi bir oran var. Bu işte 538'ten alıyorum bu rakamları. Bütün yani diğer farklı şeylerin, kamuoyu araştırmalarının ortalaması gibi. Fena değil aslında. Yani Trump'ın düz bir çizgide gidiyor. Yani 42 küsürler işte 40'ın üzerinde gidiyor hep. Ya bu durumlara göre, Trump gibi bir başkana göre bana epey yüksek geliyor. Tabii diyebilirsiniz ki gerçekten bütün bu Bağdadi'ydi, Süleymani'ydi vesaire, bütün bu büyük suikastlerin aynı zamanda profilini arttırması söz konusu değil mi? Muhakkak o da vardır. İşte Cumhuriyetçi Parti'nin arkasında birleşmesi var en çok tabii ki. Ama yani tabii ki bazı şeylerde bu arada mesela YouGov mümkünde oldukça daha düşük. %52 ya 39 mesela. Yani 3 puan diyelim ama gene yani 30'lu seviyelere inmiş gibi. Ipsos'unki de aşağı yukarı aynı. Üstelik orada onaylamayanlar %56 gibi. Ama yani gene de düşündürücü Trump'ın hala bu kadar destek sahibi olması ve seneye kadar da hala başkanlıktan şansını maalesef koruduğunu düşünüyorum. 10 yılları bilemeyeceğim ama gelecek dönemde orada kalabilir. Biraz demokratların kendilerine bağlı. Yani onlar da hakikaten doğru düzgün bir adaylık arkasında birleşiyor olmaları lazım artık. Onu nasıl yapacaklarsa.
Evet, kesinlikle ve yani demokratların da bir türlü sahtekarlığa bulaşmış olan, başta Nancy Pelosi olmak üzere büyük sermayeyle yakın işbirlikleri olduğunu da biliyoruz tabii Hillary Clinton döneminden beri. Üstelik de işin içine mesela Rusya'nın seçimleri etkilemesi gibi bir yalanı sokarak şey yaptılar yani. İşi iyice bulandırdılar yani.
Evet, maalesef oralarda çok karışıklıklar var. Kapatırken ben bir iki konuya dikkat çekeyim. Bir tanesi bu Almanya'da malum Libya zirvesi var. Fakat Almanya Yunanistan'ı çağırmadı. Yaptığı diplomatik gaflardan bir tanesi bu oldu. Ve tabii ki bu Yunanistan ve Türkiye arasındaki, aslında bu Türkiye bir jest gibi de gözükebilir ilk başta.
Evet.
Öyle de yorumlanacaktır. Zaten. Evet, yorumlanacak zaten. Fakat aslında yani tabii ki niyet o muhakkak öyle gözüküyor. Fakat bunun sebep olacakları bakımından Yunanistan'ın Türkiye'nin gerilimini, gerginliğini aslında daha da arttıran ve Yunanistan'da malum Almanya'nın çok negatif bir algısı var bütün bu ekonomik kriz sürecinden dolayı. Buna güzel bir katkıda bulunan bir çam devirmiş oldu Almanya. Ve oradaki zirveyi de bir anlamda kadifleştirmek için diğer yaptıkları hataları da işin içine alırsak, işte Kongo'nun çağrılması gibi mesela.
Evet, Kongo gibi. Ama bir de ilginç bir şey daha var, ilave edebiliriz
yani
belki de.
Yani Yunanistan yok, Kongo var. Kongo'ya bile neden o anlamda yok da.
Evet, yani Diken de internet gazetesinde şey vardı. Heiko Maas'ın, Almanya Dışişleri Bakanı'nın duyurduğu özel bir haber vardı. Hafter ateşe uyacak diye. Savaş beyi ya da ağası diyelim.
Bağladık.
General de diyorlar. Ateşkese uymayı taahhüt etti diyor. Yani Moskova'daki görüşmede ateşkes anlaşmasını imzalamadı ama ateşkese uymayı vaat etti. Bu son derece önemli demiş. Yani zaten hukuk, sözleşme, uluslararası hukuk, adalet vesaire, o bütün kurumlar çöküntüde. Bu Heiko Maas'ın açıklaması da harika yani. İmzalamadı ateşkes anlaşmasını ama uyuyacak bana söyledi diyor.
Ya buradaki hikaye tabii çok hırslı bir kişilik kendisi. Daha önce de mesela güvenli bölge planı olduğunda Annegret benim de adını söylemedim, AKK olarak geçen Hristiyan Demokratlar'da denemeyeceğim, bir dakika deneyecektim ama vazgeçtim gene. AKK olarak Annegret hanımefendi diyelim kendisine. Onun sunduğu bir plan vardı. Merkel'in bilindiği gibi yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Barış Pınarı operasyonu sırasında Almanya'nın da desteğinde bir güvenli bölge planı sunmuştu malum. Heiko Maas bunu daha şeydeyken, Türkiye ziyareti vardı o sırada. Kendi aslında aynı kabinede aynı takımda olması gereken AKK'ye bir gol atarak aslında böyle bir planın olmayacağını Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında söylemiş ve kendisini epey bir rezil etmişti. Kendisini derken hedefi AKK'yi rezil etmekti. Fakat bence yani Alman bir bakanın diğerinin altını oyması Türkiye'de toplantıda, basın toplantısında ve yani bunu bu kadar habersiz, böyle arka perdeden vesaire değil, gayet sert biçimde yapıyor olması çok yorumlara yol açmıştı. Öyle hırslı bir kişilik yani Maas. Ve burada da herhalde kendisine bir skor elde etmeye çalışıyor. Malum kendisi sosyal demokratlardan. Herhalde kendi geleceği için oynuyor aslında.
Evet, adayımız odur ilerisi için. Bu popülist liderlere güzel bir örnek. Süreyi bitirmek üzere
evet.
Hatta bitirdik.
Evet, bitirdik artık zaten. Vallahi yani hepinizi popülist liderlerin konuşmalarını dinlediğiniz akşamlar dolu bir hafta dilemiyorum.
İyi uykular.
Ben sizin yerinize yaparım.
Evet efendim.
Ha, güzel güzel uyurum sizin yerinize. Olur mu?
Olur.
Bu ara uykusuzluk çekiyordum. Valla formül olarak bu varmış yani.
Tamam.
Neyse, görüşmek üzere.
Bu Macaristan konusunu açık iklim acil programında da devam ettireceğiz, Macaristan'daki son gelişmeleri.
Ay,
Orhan Esiller'le
evet,
Yeşiller'den. Siz de galiba bir etkinliğe davetlisiniz bu hafta sonu.
Evet, yarın cumartesi bu arada Yeşiller'in bir etkinliği var. İstanbul'da Taksim Otel'de meraklılarını bekleriz. Ve orada işte kayıt olabiliyorsunuz tabii. Önceden kayıt olmak gerekiyor. İnternetten arayıp bulabilirsiniz. Ve orada da biz de popülizmi, aşırı sağa ve çevreye yaklaşımlarını da konuşacağız.
Evet.
Evet. Pazar günde
evet.
Şeyde, Hrant Dink'te görüşmek
evet.
Üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.